Ayrım 8.
Merelli, Verdi'nin bu işi bu kadar çabuk bitirmesinden afallamış bir durumdaydı. Verdi, onun operayı sahneleme sözünü tutmasını söyledi. Ayrıca yeni yapıtlara en uygun dönem olan karnaval zamanında sahnelenmesini istedi. Merelli, ihtiyatlı davranarak işin aceleye getirilmemesini önerdi. Çünkü tanınmış bestecilerin 3 yeni operası için sözleşme imzalamıştı. Ama Verdi üsteledi. Köpürdü, bağırıp çağırdı, ağladı, iltifat etti. Hatta Merelli'ye hakaretamiz bir mektup bile yazdı. Sonunda impresario Nabucco'yu karnaval haftası sırasında sahnelemeyi kabul etti. Ancak bir koşulla. Verdi, Merelli'nin elindeki kostüm ve dekorları kullanmasına razı olacaktı. Çünkü yenilerini hazırlayacak vakit yoktu. Besteci buna naturalmente, pek tabii diye yanıt verdi. Bu öykü mutlu sonla biter. En iyi şarkıcılarla sahnelenen opera tam bir başarı kazandı. Seyirciler çılgına döndüler. Birinci perdenin sonunda operayı beğenen insanların çıkardıkları gürültü öylesine büyüktü ki adet olduğu üzere orkestra çukurunda oturmakta olan Verdi dehşet içinde kalmış, operanın çöp tenekesine gittiğini sanmıştı. Daha sonra güveni yeniden tazelendi. Reverans yaparak gösterilen saygıya teşekkürde bulundu. Bu denli olumsuz koşullarda başlamış olan Nabucco, Verdi'nin sonraki ününün temelini oluşturdu. Her zaman sevilen yapıt, Il Trovatore. Verdi çalışma odasında yeni operası üstünde harıl harıl çalışıyordu. Bir konuğun geldiğini haber verdiler. Tanınmış müzik eleştirmenlerinden biri içeri girdi. Verdi onu dostça selamladı. El sıkıştıkları sırada, tam da görmek istediğim kişisiniz dedi. Sabrınız el verirse eğer, size şu anda tamamlamakta olduğum Il Trovatore operasından birkaç parçayı çalmaya çalışacağım. Nasıl bulduğunuzu öğrenmek isterdim. Dinlemeyi lütfeder misiniz? Konuk, ne demek, çok memnun olurum diye yanıt vererek rahat bir koltuğa iyice yerleşti. Verdi'nin çalmasını bekledi. Besteci önce Örs korosu ile başladı. Ardından gözünün ucuyla seçkin konuğuna bakarak bugün ezgisini herkesin bildiği Azgın Dalgalar Kabarmakta aryasına geçti. Askerler korosu ve Miserere ile devam etti. Bu parçaları keyifle çalıyor, çalarken de söylüyordu. Sonunda taburesinden dönerek, evet, dedi. Eleştirmenin yüzünde tatsız bir ifade vardı. Başını salladı. Doğruyu söylememi isterseniz, hiç de güzel bulmadım. Hele şu örs korosu berbat. Geri kalanının da ondan kalır yanı yok. Hepsi boş. Bu kez başaramamışsınız maestro. Verdi gülümseyerek, değerlendirmenize ne kadar da sevindiğimi bilemezsiniz sevgili dostum dedi. Ben halkın benimseyeceği bir opera besteliyordum. Bu operada amacım sizin gibi büyük eleştirmenlerin ve klasikçilerin dışında herkesi memnun etmekti. Bu beyleri memnun etseydim başka hiç kimseyi memnun edemeyecektim. Sözleriniz operamın başarılı olduğunun güvencesini oluşturuyor. Size nasıl da minnettarım. Eğilerek konuğunu selamladı. Birkaç ay geçmeden Il Trovatore bütün ülke üzerindeki opera severlerin en sevdikleri yapıt oldu. Son Umut. Bestecinin de insan olduğunu anımsamak her zaman insanın kafasına ışık tutan bir şeydir. Nitekim Amerikalı besteci piyanist Morrow Goldstuck, Louis Morrow Goldstuck 1829-1869, ABD'li piyanist, orkestra şefi ve besteci. Ölüm döşeğindeki bir arkadaşı için yazmış olduğu Son Umut adlı içli ve dokunaklı piyano parçasını ilk kez onun ölüm döşeğinin yanı başında çalmış olması, bu bestecinin duygusal hayranlarının gözyaşı dökmelerine, ona övgüler yağdırmalarına neden olmuştur. Bu öykü Goldstuck, insanı ağlatacak kadar etkili olan bu yapıtı ilk yayınladığı zaman eğlenceli bir sonla bitti. Besteci düzeltme nüshasını almak üzere basıncının işlerine gitti. Çıkarken dostu piyanist William Mason'a rastladı. Biraz da tafralı bir eda ile emredercesine başlık sayfasını göstererek "Hele bir oku şunu," dedi. William okudu ve katıla katıla gülmeye başladı. The Last Hope, Son Umut başlığı baskıdan The Latest Hopes, En Son Zıplamalar olarak çıkmıştı. Pamuk Ülkesi. 1859 yılının soğuk, yağmurlu bir günüydü. Daniel Emmett'in Mistral topluluğu New York'ta ısıtılmadığı için buz gibi soğuk bir tiyatroda prova yapıyordu. Termometrenin civası durmadan düşüyor, provadakiler dışarıda yağan karın soğuğunu iliklerinde duyuyorlardı. Uzun, soğuk kıştan ölesiye bıkmış bir durumda daha sıcak bir yerlerin özlemi içindeydiler. Güney'e ne zaman gidiyoruz den, herkesin ağzından düşürmediği bir soru olup çıkmıştı. Den ise hiçbir şey söylemiyor, sadece başını sallıyordu. Elinden ancak bu kadarı geliyordu. Burası soğuk, biliyorum çocuklar. Ben de sizin kadar hoşlanmıyorum bu durumdan. Ama kapalı gişe oynuyoruz. Para da geliyor. Aylıklarınızı almak istiyorsanız işi yüzüstü bırakmamalısınız. Biraz daha dişinizi sıkmanız gerekecek. Sıranın en sonundaki adam, "Ah, Dixie'de olmayı ne kadar da isterdim," diye mırıldandı. Birkaç gün sonra, kasvetli bir sabah, Emmett odasının penceresinin önünde durmuş, perdenin kordonuyla oynuyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru iç sıkıntısıyla izliyordu. Ailenin çamaşırlarını yıkayan karısı, her birini sabun köpüğünde çitilerken, bir yandan da yarım bıraktığı iş için Emmett'i tam da eşlere yaraşan bir öfkeyle haşlıyordu. Emmett, "Ah, Dixie'de olmayı ne kadar da isterdim," diye ters ters söylendi. Bayan Emmett çamaşırını da, azarı da bir yana bıraktı. "Hey Dan," diye bağırdı. "Ne kadar güzel bir dize bu. Tam da yazmayı düşündüğün şarkıya biçilmiş kaftan." Emmett'in yüzü aydınlanıverdi. Bir ezgi mırıldanmaya başladı. Dixie'ydi bu ezgi. Şovun hit şarkısı haline geldi. Sonunda barış olunca Dixie, hem Kuzeyliler hem Güneylilerce yeni bir kardeşlik duygusu içinde söylenen bir şarkı oldu. Berlioz'un Yazılmamış Senfonisi. Hector Berlioz yatağına uzanmış, gözlerini karanlığa dikmişti. Uyumuyordu. Yanı başında yatan kötürüm karısı Henrietta'nın düzensiz soluklarını, ara sıra acıdan inleyişini duyuyordu. Çocukları Louis ise karyolasında rahatsız bir halde kıpırdayıp duruyordu. Saatin tiktakları uykusuz geçen bir gecenin daha saniyelerini sarmaktaydı. Berlioz'un düşünceleri gerilere gitti. Paris'te açlık çektiği, kızıl saçlı ateşli bir delikanlı olduğu, şimdi yanı başında yatan kadına şiddetle kur yaptığı günler gözünün önüne geldi. Onun o olanca ateşli haline karşın kadın buz gibiydi. Onu bir kez görebilmek için Berlioz'u en akıl almaz bahaneler uydurmak zorunda bırakıyordu. Berlioz sokakta kadına rastlayınca kendisini onun ayaklarına nasıl attığını, reddetmesi durumunda intihar edeceğini söyleyerek kadını nasıl tehdit ettiğini anımsıyordu. Henrietta bir tiyatro oyuncusu olduğu halde rol yapmakla gerçek davranış arasındaki ayrımı ayırt edemiyordu. Delikanlıyı ve onun çılgınca olduğu kadar içten de olan tutkusunu ciddiye almamıştı. Berlioz bu reddedilişin ve Henrietta'nın en ufak bir umut vermeden ya da tek bir söz etmeden çekip İngiltere'ye gitmesinin ona vermiş olduğu üzüntüyü anımsayınca acı acı gülümsedi. Bir senfoni yazarak Henrietta'dan öcünü almıştı. Yemeden, uyumadan haftalarca çalışmıştı. Onun için bu dünyada bu yapıttan başka bir şey yok gibiydi. La Symphonie Fantastique'i tamamlayınca yapıtı Henrietta'ya adadı. Senfoniye tüm çılgın müzik cümlelerini koymuş, programlı bir müzik yazmış, acılarına karşı kadının hoppa ilkizliğini sergilemişti. Orkestranın timpanisini çalınacak senfoni için akort ederken, Henrietta'nın bir locada oturmakta olduğunu gördüğü akşam geldi gözünün önüne. O akşamı düşününce geçmişlerden gelen bir mutluluk içini doldurdu. Henrietta, locaya bir rastlantı sonucu gelmişti. Berlioz bunun bir yazgı olduğunu düşündü. Senfoni ilerledikçe kendisini serbest bırakmış, dinleyicilere aldırmadan jestleri ve mimikleriyle tutkusunu dile getirmişti. Davullara her vuruş Henrietta'ya sesleniyordu. Henrietta mahcup olmaktan çok gururu okşamış bir ruh hali içindeydi. Memnun olmuştu. Daha sonra Berlioz'a gülümsemiş ve onunla buluşmayı kabul etmişti. Berlioz o akşamdan sonra Henrietta ile birkaç kez buluşmuştu. Şimdi ise karı kocaydılar. Berlioz huzursuz bir biçimde silkindi. La Symphonie Fantastique çok iyiydi. Övgüler almış, Berlioz'un isim yapmasını sağlamıştı. Ama bir senfoni daha yazması gerekiyordu. O da gerçekten istiyordu bunu. Gerçek bir dürtüydü içindeki. Bu düşüncesinin hemen ardında kafasında bir tema belirdi. Beklediği esindi bu. Giriş ölçüleri hızla biçimlendi. Başarmıştı işte. Senfoniyi doğrudan doğruya kağıda geçirmeye karar verdi. Tek yolu buydu. Çıt çıkarmadan yürüyecek, çalışma masasının başına geçecekti. Dikkatli bir biçimde dirseklerine dayanarak doğruldu. Henriette kımıldadı. Bebek sızlanıyordu. Kadın sinirli bir biçimde ''Orada mısın Hector?'' diye seslendi. Berlioz hemen yerine yattı. Senfoninin partisyonunu yazmayı becersem ne olacak yani diye kendi kendine sordu. Aylarca sürecek. Bunu göze alamam. Partilerin kopya edilmesi en azından 1000 frank tutacak. Ardından yayımlanmasını, seslendirilmesini kotarmam gerekecek. Yazacağım müzik eleştiri yazıları ne olacak o zaman? Onlardan gelecek para olmadan ben nasıl idare ederim? Yazık. Geçen ay sadece doktorlara, hemşirelere yüzlerce frank para harcadım. Bebeğe süt, Henrietta'ya tatlı eğlencelik, bütün bunlar paraya bakar. Şimdi bir senfoni yazmayı göze alamam. Bir israf olur bu. Oysa yazmam gerek. Yazmalıyım bu senfoniyi. Saatlerce kendi kendisiyle kavga etti. Eline kalem kağıt alma isteği bir ay yaşın bir kadeh içki özlemi kadar güçlüydü. Ama yerinden kalkmadı. Ertesi gece, öbür gece, onu izleyen gece şeytanın bu kışkırtmasıyla mücadele edip durdu. Yakın bir arkadaşına yazarak kafasına üşüşen müzikal düşüncelerden sıyrılmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Sonunda da meramına kavuştu. Tabii meram sayılırsa bu. Senfoni esini geldiği kadar hızlı bir biçimde yok oldu. Berlioz kendisine o denli çeken temayı unuttu. Artık senfoniyi yazmaya otursa bile yazamazdı. Ve dünyada o güne değin hayatta olan en büyük bestecilerden birinin kaleminden çıkacak bir senfoniden yoksun kaldı. Glinka'nın desteği. Rus müziğinin ulusalcı bestecisi Glinka'nın, Mihail Ivanovich Glinka, 1804-1857, Rus besteci, Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu. Çar için bir yaşam ve Ruslan ile Ludmilla adlı iki operası, piyano ve orkestra parçaları vardır. Kız kardeşi Madame Shestakov bir arkadaşına, kimi insanları memnun etmeye olanak yok diye yakınıyordu. Kardeşim çok keyifsiz. Onu biraz neşelendirmek istiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Bir yanlışlık yaparım diye ödüm patlıyor. Nelerden hoşlanır? Gece boyunca Beethoven dinlese bıkmaz. Fidelio'yu dinlerken yanındaydım, ağladı. Laton'undaki 7. senfonisini dinledikten sonra görümcemin evine öyle bir halde geldi ki saatlerce ağzını bıçak açmadı. Kardeşinin üzerinde pek neşelendirici bir etkisi olmuyor anlaşılan. Yo, sanırım kendi bestelerini Beethoven'kilerle karşılaştırıyor ve orta vasat şeyler olduğu sonucuna varıyor. Hatırlarsınız, 1840'ta Ruslan ile Ludmilla operası sahnelendiğinde St. Petersburg'un burnu büyükleri bunun arabacılara yaraşır bir müzik olduğunu söylemişlerdi. Kardeşim zehir zemberek bir karşılık vermiş. Arabacılar beylerinden kat kat üstün oldukları açık. O halde ne fark eder ki? Demişti. Gene de olmasına karşılık kişiliği de, besteleyiş biçimi de Mussorgsky'ninkinden farklıydı. Kendi gibi müzik yazısı da parlak, tatlı dilli ve aristokrat tavırlıydı. Rimski-Korsakov'un özgün müziğe olabildiğince bağlı kalmak için elinden geleni yapmış olduğuna kuşku yok. Ama gene de Mussorgsky vari gümlemeleri ve sivrilikleri daha bezemeli bir doku içinde yumuşatmaktan kendini alamamıştı. Rimski-Korsakov'un uyarlamasıyla operanın sahnelendiği her yerde son derece etki uyandırmasına karşın bu revizyonun Mussorgsky'ye çok şey kaybettirmiş olduğunu duyumsayanların sayısı da az değildi. Bunu kuvvetle duyumsayan günümüz bestecisi Dmitri Shostakovich 1944'te Boris Operası'nın uyarlamasını yaptı. Shostakovich'in katı bir gerçekçilik duygusu ile kitleler için beste yapan bir müzisyen olduğu, bu bakımdan da ruhunun mirasçısı olduğu söylenmiştir. Böyle olmasına karşın Shostakovich biraz daha sert bir müzik örgüsü kullanmak dışında Rimsky-Korsakov'un uyarlamasında pek az değişiklik yapmıştır. Sıradan izleyici için Shostakovich'in Boris'i her zaman izlediği Boris'ten farklı değildir. Anlaşılan girişimci bir emprezaryonun özgün halini ele alarak operayı Mussorgsky'nin yazdığı biçimiyle sahnelemesine değin Boris yeniden gözden geçirilmeye devam edecektir. Bir dilekçe. Boris Godunov'un ilk temsillerinden birinde koronun çara dileklerini belirten bir dilekçe sunması kararlaştırıldı. Operanın bir sahnesinin bitiminde perde indikten sonra zil çalarak perde açılacak ve koro yakarırcasına diz çökmüş durumda görünecek, bütün yüzler çarın locasına çevrilecekti. Koronun bir temsilcisi de Haşmet Mahapçar Hazretlerine dilekçeyi sunacaktı. Boris'i söyleyen Şalyapin'in, Fyodor Ivanovich Şalyapin, 1873-1939, Rus opera şarkıcısı, görkemli bas sesi ve olağanüstü oyunculuk yeteneğiyle tanınır. Bu plandan haberi yoktu. Perde yeniden açıldığında Şalyapin, rolü uyarınca çar giysileri üstünde henüz sahneden ayrılmamış durumdaydı. Operanın, Çar Boris'i uzun, heyecanlı bir an, Çar II. Nikola ile göz göze gelmiş bir durumda kaldı. Ardından Şalyapin de diz çökerek dilekte bulunanlara katıldı. Bundan çok hoşlanan Çar, yüzünde sevecen bir gülümseme ile dileği kabul etti. Ve Şalyapin çok tutulan bir şarkıcı olmanın yanı sıra halkın savuncusu olarak daha da popüler oldu. Alexander Borodin, tıp doktoru, müzik doktoru. Tıp doktoru Alexander Borodin, Alexander Porfiryevich Borodin, 1834-1887. Rus besteci, kimya öğrenimi görmüş, üniversitede kimya dersleri verirken müzik çalışmalarını sürdürmüştür. Gönlü yüce bir insandı. Gerçek aşkı müzikti, kimyagerlik ise mesleğiydi. Bu yüzden bilim adamı olarak yeteneklerinin vurgulanmasını, müziğine ise olduğundan daha az değer biçilmesini sineye çekerdi. Bu yüzden Çaykovski ile diğerleri ona hep bir müzik amatörü olarak bakmışlar, burun kıvırıp küçümsemişlerdir. Oysa Borodin'in ölümsüzlüğü canlı organizmalarla haşır neşir olmasından değil, Büyük Prens Igor operası ile senfonilerinde yatar. Bu yapıtlar daha sıradan bir dehayı pes ettirip vazgeçirecek kadar güç koşullarda bestelenmiştir. Örneğin 2. senfonisinin ilk seslendirmesi Karabasan gibi ard arda sıralanan bir olaylar dizisine neden olmuştu. Bunları yakın bir arkadaşına yazdığı bir mektupta şöyle anlatır. Müzik Derneği 2. senfonimi bir konserinde çalınmasına karar verdi. Finali bir türlü bulamadım. Nasıl olmuşsa bu bölümler partisyondan sırra kadem basmıştı. Bunları herhalde bir yerlere tıkıştırmış olsam gerek. Her bir yanı aradım, her şeyi didik didik ettim, bulamadım. Dernekse habire diretiyordu. Partilerin kopya edilmesine de vakit yoktu. Ne yapacaktım? Üstelik bir de hastalanmayayım mı? Ama işi böyle yüzüstü bırakamazdım. İster istemez senfoninin orkestrasyonunu yeniden yapmak zorunda kaldım. Ateşler içinde yanarak yatağımda mıhlanmış bir durumdayken partisyonu kurşun kalemle yazdım. Yazmasına yazdım da kopyalarını zamanında yetiştiremedim. Senfonim bir dahaki konsere kadar çalınmayacaktı. Oysa bu konserde iki senfonimi birden çalacaklardı. Dünyada hiçbir tıp ve cerrahi akademisi profesörü böylesine güç bir durumda kalmamıştır. Bu mektubunda kendisinden besteci olarak değil, tıp akademisi profesörü olarak söz ediyordu. Oysa başka zaman kendisini ruhunda capcanlı yaşayan şair olan bir insan olarak tanımlamış ve içinde yaşadığı bu güç durumdan bu sayede kurtulmuş, müziğinde Rus şövalyeliğini ölümsüzleştirmiştir. Mükemmel operanın mükemmel olmayan eleştirmenleri. Georges Bizet, 1838-1885, Fransız besteci. Özellikle günümüzde de en sevilen ve en tutulan Fransız operası olan Carmen operası ile tanınır. Bir opera bestelemeye karar vermiş, uygun bir konu olarak binlerce satan bir romanı seçerek rüzgar gibi geçti ya da çanlar kimin için çalıyor filmi alan sinema yapımcılarıyla aynı iş anlayışını ortaya koymuştu. Prosper Mérimée 1803-1870 Fransız romancı, öykü ve oyun yazarı, tarihçi, büyük bir üslup ustası olarak tanınır. Sarı karton kapaklı romanının kahramanı Carmen, kötü olmasına kötü bir kızdı. Ama daha bize onun maceralarını bestelemeye karar vermezden epey önce Parislileri tatlılığıyla kandırmış, uygunsuz davranışlarını onların kalplerine sokmanın yolunu bulmuştu. Bize'nin aklından geçen Carmen'i ölümsüzleştirmek gibi bir düşünce değildi. Carmen, ancak bir besteci olarak kendisinden beklenen işi gerçekleştirmesine yarayan bir malzeme olarak çıkmıştı karşısına. Bize sonraları bütün müzikseverlerin kalplerini fethedecek bu müziği bestelediği sırada günün birinde mükemmel bir opera olarak tanımlanacak bir yapıt yarattığını bilmiyordu. Opera ilk kez 3 Mart 1875'te sahnelendi. İzleyicilerin arasında olan bize perde açıldığı sırada umut ve korkudan örülmüş bir sinir yumağı durumundaydı. Aman Tanrım! Korkuları gerçek olmuştu. Yazmakla, provalar yapmakla geçen zorlu mu zorlu bir çalışmaya karşılık eser ilk sahnelenişinin ardından ölü gibi soğuk ve kas katı, buz gibi bir izleyici, oyunda insanı etkileyen tek bir şey yok, kazara da olsa içinde başarılı olan tek bir şey bulunmayan bir oyun diye tanımlanacaktı. Başka deyişle fiyaskonun daniskası. Müthiş ezilen bize 3. perdeye gelmeden dayanamadı, çıkıp evine gitti. İyi de yaptı. Çünkü ertesi gün çalışacak güç kazanması için gece iyi bir uyku çekmesi gerekiyordu.